Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Devamlı stüdyo konuğumuz Sayın Selim Cerrah'la bu hafta yine birlikteyiz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Türkiye hızlı bir şekilde 2019 mahalli mahalle seçimlerine doğru gidiyor.
Evet.
Fakat doğrusu biz sizinle bu hafta Türkiye seçimlere giderken bütün gazeteler, bütün medya, bütün sosyal medya unsurları da canhıraş bir şekilde yeni aday adaylarını, yeni şehri yönetecek insanları seçme, belirleme çalışmaları yapıyor. Bununla ilgili tartışmalar, bununla ilgili makaleler, araştırmalar yapılıyor. Ben bunlara da bir ışık olsun aslında, bunlara da bir nebze katkı olsun diye sizinle doğrusu bu hafta salih, adil, doğru bir yöneticide olması gereken vasıflar ne olmalıdır'ı konuşalım arzu ettim.
Eyvallah.
Ne dersiniz? Konuşalım. Buyurun.
Şimdi tabii bütün toplumlar yönetilmiş. Yönetiyoruz da. Bu tarihin bütün evrelerinde böyle olmuş. Yani her ne kadar bizim bu batılı tarih anlayışı biraz farklı, işte yok işte avcılık, toplayıcılık falan filan gibi şey yapıyorsa da öyle değil aslında. Bırakınız sadece insan topluluklarını, insan akılla donatılmış bir varlık. Biliyoruz ki bütün hayvan toplulukları bile yönetiliyor kendi
evet.
içerisinde.
Evet. Yani bir hiyerarşileri var.
Var. Olmalı da. Şimdi yöneticiliğin tabii bugün geldiğimiz noktada baktığımızda bir kısım temel bileşenlere ihtiyacı var. Mesela bugün diyelim ki vizyon diyoruz. Yani işte
görüntü,
ufuk. Budur, hedef. Evet. Yani değil mi? Mesela bir vizyon olması gerekiyor. Yani ikincisi diyelim ki yenilikçilik, açıklık gibi prensiplere sahip olmak gerekiyor. Sabır gerekiyor. Yöneticilik sabır gerektiren bir şeydir. Efendim yöneticilik dürüstlük gerektiriyor. Adil olmayı, erdemli olmayı, hikmetli olmayı da kendi içinde gerektiriyor. Ve yöneticilik tabii ki planlamayı gerektiriyor. Yani her şeyden önce bir şekilde bu planlamayı da hayatın şartlarını, toplumun şartlarını, ihtiyaçları doğru bir bakış açısıyla okuyarak, diyelim ki belediye başkanı adayı için veya belediye başkanı için düşüneceksek, şehrin ihtiyaçları, insanların ihtiyaçları, hayvanların ihtiyaçları değil mi? Yani bunların hepsini bir doğru bir bakış açısıyla, doğru bir vizyonla, ufukla görebilmeyi, planlayabilmeyi, fakat yaptığın planlar da hayali olmayacak, uygulanabilir planlar yapabilmeyi gerektiriyor ve planlamayı yaptıktan sonra da bu planları inatla uygulayabilecek dirayeti gerektiriyor. Yani şimdi bir işin doğru olması yetmiyor. Etrafınızdaki insanların sizi bu doğruyu uygulayıp uygulamanıza fırsat verip vermemesi de önemli. O açıdan mutlaka eğer gerçekten doğruluğuna kanaat getirdiğimiz, toplumun maslahatına, menfaatine olan hususları etraftan gelen eleştirileri de bir şekilde absorbe ederek, onları eriterek uygulayabilmeyi de gerektiriyor işin doğrusu. Bu işin hani yönetimin temel bileşenleri açısından baktığımızda böyle. Bir de ilkelerimizin olması gerekiyor, temel ilkelerimizin. Mesela diyelim ki adalet. Yani adil olmak gerekiyor. Herkese hakkını vermek, adalet. Yani önemli. İkincisi emanet. Yani bir yönetici ister bir aile şirketini yönetsin, isterse bir
şehri
yönetsin veya bir kurumu yönetsin fark etmez. O üzerine almış olduğu görevin kendisine ait olmadığını, topluma ait olduğunu, millete ait olduğunu veya aileye ait olduğunu, sadece kendisinin bir anlamda hani batılıların tabiriyle eşitler arasında birinci pozisyonunda orayı yönetmekle ve emanet olarak görmekle sorumlu olduğunu unutmaması gerekiyor. Görevleri mülk olarak görmemek gerekiyor. Müktesep hak olarak görmemek gerekiyor. Emanet olarak görmek gerekiyor. Bir üçüncüsü belki temel ilki olarak ehliyet dediğimiz şey. Ehliyet nedir? Görevi layık olana vermektir. Şimdi adalet, emanet, ehliyet dedik. Bir dördüncüsü de danışma, meşveret, şura, istişare diyeceğimiz ilke. Yani sonuçta ehliyle istişare etmek gerekiyor. İşi bilenlere danışmak gerekiyor. Yani şimdi danışan dağlar aşar demişler eskiler.
Evet.
Danışarak dağları aşmak gerekiyor. Her işi aklımla çözerim. Hayır, böyle bir yönetim şekli yok. Zaten bugün dünyada yönetimin ifade eden kavramın adı yönetişim olarak konuşuluyor. Yani birlikte yönetmek. Paydaşlar kavramı çok kullanılıyor. O işten etkilenenler, o işten istifade edenler, değil mi? Yani o işi yönetenler vesaire, hepsi bir arada birlikte bir süreç olarak yönetimi görmek gerekiyor. Yönetim bir sonuç olarak görüldüğünde problem çoğalır. Yönetim bir süreçtir. Yani bunu bir süreç yönetimi olarak da görmek gerekiyor. Ve beşinci kavramımız da maslahat. Yani kamu menfaatini esas alarak işleri görmek gerekiyor. Şimdi bunların tabii bir de hastalıkları var. Nedir o? Ehliyet yerine sadakati, liyakat yerine bağlılığı, gene sadakat, yani ehliyet ve liyakat yerine bağlılığı, körkütük, itaati falan koyarsanız orada yönetim olmaz. Yani onun adı yönetim olmaz. Onun için kıymetli dostum Serdar Bey, şimdi adalet yöneticiyle tesis edilen bir şeydir. Yani adaleti sağlayacak olan evvela yöneticidir. Hı hı. Yani şimdi burada işte egemenlik, adalet ve güvenlik kavramları belki. Yani bir yöneticide olması gereken temel vasıflar. Egemenlik, yani güç kullanacaksın. Tamam, bir otoriten olması lazım ki yönetebilesin, ama adil de olacaksın. Yani sadece güç kullanarak olmaz. Hı hı. Gücü adaletli kullanacaksın. Her hak edene hakkını vereceksin ve hak etmediği bir şeyi kimseye vermeyeceksin. Ve güvenlik tabii, yani toplumun maslahatı, güvenliği meselesi önemli bir meseledir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şeye bakarsak, ne derler ona, Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik isimli meşhur bir eseri var, biliyorsun. Has Hacib, evet, baş müşavir demek. Yani devlet başkanlarına müşavirlik yapmış. Onun kitabının ilk daha başlangıcında diyor ki, sözlerimi dört değer, dört doğru üzerine kurdum diyor. Yani yöneticilere nasihat ederken dört tane ilkeyi esas aldım diyor. Birincisi doğru yasa. Yasalar adil olacak, doğru olacak. İkincisi mutluluk. Yani toplumun mutluluğu, yöneticinin de mutluluğu ona bağlıdır. Üçüncüsü akıl. Dördüncüsü de akıbettir diyor. Şimdi eğer doğru, yasalar doğru değilse, toplum, orada uygulanan yasaların kendi geleneklerine, kendi inancına, kendi tarihine, kendi medeniyetine uymadığını düşünüyorsa, başka toplumların ihtiyaçlarından doğmuş olan yasaları, kanunları alıp da bizim toplumumuza veya bizim toplumumuzun geleneklerinden, tarihinden doğmuş olan bir yasayı alıp da başka toplumlara uygulamaya çalıştığımızda ortaya problem çıkıyor. Ve bu sürdürülebilir olmuyor. Böyle
yani bile. Doğru yasa toplumun, milletin dokusuna uygun yasadır diyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Kültürel, sosyal, tabii, inanç dokusuna uygun olacak, tabii, bir defa. Yani medeniyet, İthal olmayacak yani.
Tabii tabii. Medeniyet değerlerine aykırı olmayacak yani. Ve mutluluk tabii buradan da. Mutluluk. Kimin mutluluğu? Yönetilenin, evet, mutluluğu, çalışanın mutluluğu, yönetenin mutluluğu. Bunların hepsi birbirine bağlı. Yani bu mutluluk zincirinde eksiklik olduğunda toplumda huzur olmuyor. İlerleme olmuyor, gelişme olmuyor. Yani insanları baskıyla, cebirle, zorla, şiddetle bir şeyler yaptırabilirsiniz ama kalıcı olmaz bunlar. Hı hı. Yani onun için mutlaka mutluluğu, yani namaz kılıyoruz mesela, değil mi? Namazda dua ederek namazdan çıkıyoruz. Ne diyoruz? Estağfirullah, bir ayet bu aynı zamanda. Yani Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabenler. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik, yani mutluluk ver yani. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bunun bir devamı olarak da bizi cehennem azabından koru diyoruz. Hı hı. Yani insanın bu dünyada aradığı şey huzurdur. Kalpteki, hı hı, huzur.
Yani modernitenin bize dayattığı gibi aslında insan hazın, hızın değil, huzurun peşinde.
Huzurun peşinde.
Evet.
Olmalı.
Olmalıdır.
Kalıcı değer odur yani. Adalettir, huzurdur, mutluluktur vesaire. Evet. Ve akıl tabii önemli. İşlerimiz akla uygun olacak.
Uygun olacak.
Ama aklı putlaştırarak değil.
Hı-hı.
Yani akıl kendi başına işleri çözmeyecek. Akıl toplumun geleneklerinden, inancından, tarihinden de akıl kelimesinin karşılığı, Arapça bir kavramdır bu. Anlamı bağ demektir. Yani akıl bir özne değildir.
Eyvallah.
Mef'uldür. Yani nesnedir. Neyle kullanılır? Düşünen akıl, üreten akıl, yani mutlu akıl, huzurlu veya huzursuz.
Hatta bazıları akletmek de bir süreçtir diyorlar.
Tabii.
Üstad.
Yani dolayısıyla yani. Dolayısıyla akıl kavramını insanı yerine koymayacağız. Aklı putlaştırmayacağız yani.
Hı hı.
İnsanı da putlaştırmayacağız tabii ki ama aklı insan üstüne de koymayacağız. Çünkü kainatın en değerli varlığı insandır. Efendim aklı olduğu için. Hayır. Sadece aklı değil. Aklı, iradesi ve kalbi olduğu için değerlidir insan. Bunlar birbirinden ayırırsak, bu bağları koparırsak akıl bir başına gider, başını taştan taşa vurur o zaman. Her evet. şeyi akılleştirerek olmaz. Ve akıbet, yani sonuç bir şey evet. üretmemiz gerekiyor diyor. İşte Kutadgu birlikte Yusuf Has Hacip. Ona göre bunu bir yol haritasına belki
bir başlangıç olarak almış olduk. Peki ben doğrusu yine ilk başta anons ettiğim gibi bu aday adaylığı süreçlerinde bir katkısı olur düşüncesiyle şunu söylemek isterim. Yani bir şehrin belediye başkanı eğer şehrin ortasından bir nehir geçiyorsa bence farklı bir şey, mimari tarz, farklı bir şehircilik düşünecektir. Maraş gibi Ahur Dağı'na dayanmışsanız başka bir şey düşüneceksiniz. Trabzon gibi toprağa az bir yerde belediye başkanlığı düşünüyorsanız daha farklı bir kafanızda planlama, daha farklı bir şehircilik anlayışı olacak. Yani bu aslında özellikle belediye başkanlığı her şeyden bir miktar anlamayı gerektiren de bir yönetsel irade istiyor doğrusu. Milletvekilliği gibi, TRT'nin genel müdürlüğü gibi ya da İşkur'un genel müdürlüğü gibi değil. Yani bir şehrin heykeltıraşı siz oluyorsunuz. O şehri sizin çekiç ve keski darbelerinizle o şehir yüzyıllar, bin yıllarlık bir şekle dönüşüyor. Bütün yöneticiler de böyle aslında ama bu anlamda yöneticilerin entelektüel derinliklerinin musikiyle, güzel sanatlarla, şiirle, doğayla da barışık, bütün bunlarla birlikte kombine ve organize olabilecek bir formatı da taşıması gerekiyor diye düşünüyorum doğrusu.
Eyvallah. Şimdi şöyle, o zaman siyaset toplumda neye tekabül ediyor? Belki bunu bir konuşmak gerekiyor. Şimdi siyaset hayatın akışı içerisinde bir insanın vücudundaki damar veya kılcal damar neye tekabül ediyorsa siyaset ona tekabül eder. Yani vücudun bir bölgesiyle ilgilenemezsiniz. Sinir sistemi veyahut da.
Tamamıyla.
Yani, tamamıyla ilgilisiniz, alakalısınız. Şimdi şehir yaşayan bir organizmadır. Yani bu organizmanın içerisinde mutlaka iyi taraflar, eksik taraflar, yanlış taraflar, kötü taraflar, güzel taraflar olacak. Siz bunların her birisini güzeli daha güzele, iyiyi daha iyiye, kötünün zararını azaltmaya vesaire çalışmanız gerekiyor. Bu da sizin hayata bakarken geniş bir perspektiften bakmanızı da gerektiriyor. Şimdi sağlıklı bir toplum her şeyden önce adil bir sosyal nizama muhtaçtır. Şimdi tabii ki belediyeler imar yapıyor. Değil mi? Şimdi imar yaparken bir belediye başkanı ve belediye meclisi kimsenin hakkına hürmetsizlik etmeyeceksin. Çünkü makasıd-ı şer'iyye denir. Yani İslam'ın gönderilmesinin 5 tane temel maksadı vardır.
Evet.
Havası salime de denir buna. 5 devredilemez evet. hak. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi mal emniyetidir. Mülkiyet hakkı. Mülkün yegane sahibi Allah'tır. Biz onun adına tasarruf yapıyoruz ama devlet bize bir tapu veriyor. Bu tapu benim o toprak parçası üzerindeki kudretimi gösteriyor. Bir belediye benim rızamı yok sayarak benim kudretim tahtında olan bir yeri alıp başka bir yere veremez. İmar yaparken kendi yandaşlarına parselin en güzel yerini başkasına daha az kar getiren yerini getiremez. Yani
eyvallah.
ve imar planı yaparken herkesin hukukunu korumak belediye başkanı ve belediye meclisinin görevi ve sorumluluğudur. Yani buna dikkat edecek. Onun için adil bir nizam gerçekleşebilmesi için herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Bir vatandaş olarak ben kendi parselimde imar uygulaması yapılırken hakkım olmayan belediyeden talep etmeyeceğim. Şimdi bir belediye başkan dostumuzun ismini vermeyeyim bana söylediği bir şey vardı. Hayırlı olsuna gittik. Belediye başkanı seçildi. Nasıl abi dedim işler nasıl iyi rahatladın inşallah. İyi hocam rahatladık da diyor. Şimdi diyor biz diyor seçim döneminde diyor vatandaşa gittik diyor. O istedik. Vatandaş bize dedi ki bak başkan sen adil bir insansın. Onun için seni seviyorum. Kimsenin hakkına hürmetsizlik etmedin. Yanlışlık yapmadın. Kimsenin hakkını alıp başkasına vermedin. Onun için sana oy vereceğim dedi diyor. Allah razı olsun dedik ayrıldık diyor. Seçim oldu kazandık diyor. Aynı vatandaş hayırlı olsuna geldi. Bu sefer başkasının hakkını kendisine vermesini istedi. Dedim ki yahu sen beni bunun için seçmişsin dedim. Ama başkan benimkini görme ben sana destek oldum dedi.
Allah Allah.
Şimdi insanoğlu diyor bazıları kendi menfaati bakımından fare deliğin önünde bekleyen kedi gibidir diyor. Böyle davranmamak gerekiyor. Yani şimdi... Belediye başkanlarını veya belediye meclislerini suçlamak çok kolay. Peki bu insanlardan bu hakkı olmayan şeyi isteyenleri nereye koyacağız? Yani önce şehirlerde adil bir sosyal nizamın olabilmesi için vatandaşlar olarak bizim hepimizin hakkaniyet şuuruna sahip olmamız gerekiyor.
Güzel, evet.
Hiçbirimizin bir başkasına ait olan bir hakkı, menfaati alıp kendi efendim cebimize indirmenin mücadelesini vermememiz gerekiyor. Bu önemli bir şey. İnsanlar olarak biz düzen ve özgürlük arasındaki dengeyi kurmamız gerekiyor. Yani şehirde bir düzen olacak ama benim de özgürlüğüm var. Belediye başkanı hem şehrin düzenini koruyacak hem de benim özgürlüğümü kısıtlamayacak. Vali de öyle. Devlet başkanı da öyle. Yani haklarımız
düzenle özgürlük arasında dengede kantarın topuzunu kaçırmayacağız.
Kaçırmayacağız.
Evet, tabii. Dengede tutacağız. Yani,
tabii, dengede tutacağız. Ve insanlar mesela birçok yerde buna şahit olmuşuzdur. Diyelim ki sosyal olaylar olur, patlamalar olur, şehirde kavgalar çıkar. Vali gider, emniyet gider, çözemezler. Derler ki belediye başkanı alın getirin buraya. Belediye başkanı gelir, toplumun tarafları iki tarafa bölünmüş kavga edenlerin arasına girer, sükuneti sağlar. Niye itibarı? Yani bu valinin emniyet güçlerinin itibarı olmadığından dolayı değil. Vatandaş siyasetçiyi kendisine daha yakın görür. Bir, iki vatandaş siyasetçinin yakasını toplar. Yani bir şey olduğunda ona hesap sorar. Şimdi hiç unutamadığım bir manzara, yaşadığım hadise. Bir seçim atmosferinde İçişleri Bakanı olan bir milletvekili adayıyla birlikte bir ilçeye gittik. Yanında da ilçenin kaymakamı var. Şimdi kaymakam İçişleri Bakanı'na bağlı. Vatandaş kaymakamın önünde hürmette kusur etmiyor, önünü ilikliyor, İçişleri Bakanı yakasını topluyor. Siyasetçi evet. Hesap veren insandır. Hesap vermeli de.
Vermeli
ayrıca. Yani bu bürokrat vermemeli.
İyi ki de böyle.
İyi ki de böyle. Bu bürokrat vermemeli anlamına gelmiyor. Evet. O da hesabını vermeli. Hepimiz hesap vermeliyiz ama mutlaka şimdi siyasetçi halka ait olan işleri halk adına vekaleten yürüten kişidir. Kendi adına değil. Devlet adına da değil. Halka ait olan işleri halk adına vekaleten yürütüyoruz. Vergiyi vatandaş veriyor.
Eyvallah.
Parayı vatandaşın cebinden alıyoruz.
Eyvallah.
Yani siyasetçi olarak ben bir dönem siyasette çok... Siyaset bilim mezunuyum. Hı. Aktif olarak da ilgilendim siyasetle. Ha siyasetin dışında birisi değilim. Yerel yöneticilik de yaptım. Ankara'da İlgilen Meclis üyeliği yaptım. Yani dolayısıyla Ankara'nın birçok köyü... gittik. Oradaki insanların hizmetlerini çözmeye çalıştık. Hani İGME meclisleri kapatıldıktan sonra ayrıldım siyasetten. Bir daha devam etmedim. Ama yani halkın siyasetçiye bakışını biliyorum köye gittiğini. Siz ona gerçekten saygı duyduğunuzda, hizmet ettiğinizde köyüne gittiğinizde o da size hürmet ediyor. O da size saygı duyuyor. Bunları yaşadık. Yani Ankara'nın birçok muhtarıyla çok toplantılarımız oldu. Hep karşılıklı saygı ve nezaket içerisinde bu işleri götürdük, yürüttük. Yani muhtarlar da hafife almamak lazım. Toplumun kılcal damarlarını onlar temsil ediyor. Dolayısıyla aziz dostum siyasetçi vekaleten iş yapan kişidir. Yani vekaleten iş yapan kişinin dominant olmaması gerekiyor. Vekil olduğunu unutmaması gerekiyor siyasetçinin. Yani
eyvallah.
Buna da dikkat etmek lazım.
Onun dışında bizim tarih boyunca yazılmış ahkam-ı sultaniyelerimiz, siyasetnamelerimiz olmuş. Yani aslında değil mi? Yani nasihatnamelerimiz, siyasetnamelerimiz olmuş. Aslında biz bu açıdan Batı'ya nispetle daha avantajlı da bir kültürden de geliyoruz. Ya biz de entelektüel denilen, aydın, ilim adamı denilen insanlar en velüt eserlerini devrin padişahına, sultanına atfen, bazen onun dilemesiyle ve istemesiyle ve yöneticilik konusundaki bilgilerini, tecrübelerini ve tavsiyelerini yazan eserlere imza atmışlar. Yani
evet, bu var.
Böyle bir geleneğimiz de var bizim aslında.
Kültürümüzde var ama bunun bir hastalıklı tarafı da var tabii.
Evet.
Büyük oranda da o dönemler tabii demokratik dönemler olmadığı için, devlet başkanları da dominant karakterler olduğu için bu tür eserlerin biraz da devlet başkanlarını yağlamak için yazılmış olduğu eserler olduğunu unutmamak lazım.
Öyle, eyvallah.
Bir kısmı da ağırlıklı olarak böyledir. Yani
evet.
Siyaseti meşrulaştırmak için, siyasetin diyelim ki noksanlarını bile neredeyse toplumun gözünden kaçırmak için de bu eserlerin çoğu yazılmıştır.
O yani. Günde algı yönetim yapılmış bugün
yapılmış,
olduğu
tabii,
gibi.
Tabii.
Ama Nizamülmülk'ün siyasetnamesi, efendim İbn Haldun'un mukaddimesi gibi çok kıymetli eserlerde husule gelmiş veya Maverdi'nin Ahkam-ı Sultaniyesi gibi.
Tabii. Ya bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şimdi
evet,
iktidarlar genel itibarıyla geriye doğru meşruiyetlerini kuvvetlendirmek isterler. Bu siyasetnameler genelde bundan dolayı yazıldı. Yani kendi iktidarlarındaki eksiklikleri, kusurları meşrulaştırmak için iyiliklerini ön plana çıkarıyorlar. Yani bunu bir şekilde burada da dengeyi yakalamak gerekiyor. Bizde biliyorsunuz vakanüvistik vardır bir de geleneğimizde. Yani devlet tarihçiliği. Şimdi bugüne kadar bütün dünyada var bu yani. Tarihi devletler yazmıştır. Tarihi devletler yazdığı için tarih efendim şey değildir. Ne derler ona? Tarafsız değildir.
Evet.
Her devletin
galipler
resmi tarihi. Hani işte aslanlar kendi hikayesini yazıncaya kadar hep kitaplar tarih şeyleri avcıların galip geldiğini söyleyecek.
Yazacaklar. Yani. Evet. Yazacak. Ama biz böyle bir geniş kültürel altyapıdan geliyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda günümüzdeki peki siz yöneticilerin olması gereken vasıfları saydınız ama bir de yönetilenlere düşen sorumluluklar var burada. Onlarla biraz konuşalım. Yani evet yönetici adaletli olacak, emanet ehli olacak, ehliyetli olacak, meşruiyete uyacak, maslahatı gözetecek.
Eyvallah.
Ama bir de hayat şöyle bir şey ki üstad, çok az sayıda yönetici var, çok sayıda yönetilen var, tabi olan var değil mi? Yani, dolayısıyla bunların da hukukları var, bunların da riayet etmesi gereken şeyler olacak. Onlarla biraz konuşalım.
Eyvallah. Tabii yani burası önemli. Şimdi bir kere şehirler bünyat edilmeli. Yani imar edilmeli şehirler. Bir şehre yönetici seçiyorsak özellikle, o şehri en güzel bir şekilde adayların içerisinde o şehre kim hizmet edecek? Vatandaş olarak bizim sorumluluğumuz bu.
Hı hı.
Şimdi ideolojik kaygılarla şehirlere yönetici seçmemeliyiz. Ya ben muhafazakarım, yöneticim benim partimden olsun, muhafazakar olsun. Efendim ben solcuyum, benim partimden olsun. Ben milliyetçiyim, benim partimden olsun. Mu diyeceğiz, yoksa adayları gördük, tahtaya, kantara vurduk, teraziye vurduk. Boyun ölçüsünü aldık. Bunların içerisinde bu şehri, şehrin ihtiyaçlarını güzel bir şekilde gözeterek adaylardan en iyi hangisi yönetebilir? Bir. İki. Kamu malına karşı bunlardan hangisi hassas olabilir? Yani bu yöneticilerin hayatlarına bakacağız. Siyasetçi kantara çıktığında efendim ne demiş? İşte efendim saçın ak mı, beyaz mı? Birazdan berber oturdun mu görürsün bunu. Şimdi padişaha sormuşlar. Demişler ki yani seninle ilgili en güzel kanaat sahibi kimdir? Terzimdir demiş. Niye? Çünkü benim yanıma gelenler hep hoşlanacağım şeyleri söylüyorlar. Ama ben terzime ne zaman gitsem ölçümü alıyor diyor.
Doğruyu yani, söylüyor. Yani,
doğruyu söylüyor. Tabii şu kadar kilo aldın elbiseyi, şu kadar genişletmek, şu kadar verdin, şu kadar daraltmak lazım. Siyasetçinin ölçüsünü almak lazım. Vatandaş olarak. Yani ideolojik kamplaşmalarla şehirlerin ranta, yağmaya kurban edilmesine de fırsat vermemek
betonlaşmaya
lazım. Bir şekilde bunlara karşı bir duyarlılık geliştirmemiz lazım. Elbette ki ya bu batıda da var. Mesela diyelim ki Los Angeles'ı ben dolaştım. İşte 2011 yılıydı. Los Angeles yatay şehrin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ama ucu bucağı yok yani. Tamam, çok büyük bir şehir Los Angeles. Çoğunlukla iki katlı, üç katlı bahçeli villalar var. Doğru. Ama bir bölgesi de var ki komple gökdelenler. Toplamışlar bir yere. Bir yerde onu yapmışlar. Diğer taraftaysa işte efendim
yatay.
Şimdi yatay mimari yapmışlar. Mesela 8 şeritli yol var Los Angeles'ta azizim. 8 şeritli yol var. En soldaki şerit akıyor trafiği. 7 şerit lebalep dolu. Şimdi niye en soldaki şerit akıyor? Çünkü en soldaki şeritte yolculuk yapabilmek için arabada en az 2 kişi olmanız gerekiyor. Bir kişi, tek kişi arabayı kullanırken en sol şerite girdiğinde çok ağır cezası var.
Oh.
Tamam? Ama şimdi orada her evde herkesin belki de bazılarının ikişer üçer tane arabası var. Herkes bir başına arabası. Şimdi ya evden çıkıyorsunuz. 2 kişi birlikte binin arabaya. Son şeriti kullanın. Hiç trafiğe takılmadan gidin. Biz otobüste seyahat ettiğimiz için görüyoruz onu. Şimdi bakıyoruz şimdi 7 şeritte insanlar gıdım gıdım gidiyor. Biz 100-120 ile gidiyoruz otobüste. Şimdi bu tür şehirde hayatı kolaylaştıracak çareler.
Akıllı çareler üretmek.
Akıllı. Bir, iki. Mesela şimdi Ankara'da yaşıyoruz değil mi? Ulus'ta, Kızılay'da baktığınızda yoldan, diyelim bulvardan, karşıdan karşıya geçmenize müsaade etmiyorlar. Ya cam bariyerle kapatmışlar, ya yüksek işte bitkiler, havuzlar, şunlar bunlar yapmışlar. Şehir araçlar için. Böyle bir şehir olmaz. Şehir araçlar için değildir.
İnsanlar
için. İnsanlar içindir. Yani
araçlar mesela, da insanlar içindir.
Tabii araçlar da insan. Evet. Biz şimdi daha hızlı yaşayalım diye güzel arabalar alıyoruz ama arabalar bizim hızımızı azaltıyor. Hepimiz lebalep trafiğe giriyoruz araçlarla. Ben de öyle yapıyorum yani. Doğal olarak trafik bizi, hayatımızı felç ediyor. Toplu taşım kullanmıyoruz. Bu kültür yok bizde. Şimdi bundan kurtarmak gerekiyor. Şehrin toplu taşımasını yani metroları ve otobüsleri neyse bunlar
evet.
Yapmak gerekiyor. Yani Ankara İstanbul'a göre yani şimdi daha rahat bir şehir. Şimdi yani Melih Bey'in hakkını verelim bu konuda.
Eyvallah.
Gerek metro konusunda işte diyelim yeni mahallede metro gidemiyor da teleferik yaptı gibi. Veya yolların genişletilmesi yapıldı. İstanbul'da da yapıldı. Yapılmadı değil ama İstanbul çok küçük bir alanda çok büyük bir nüfusun yaşadığı bir şehir olduğu için bir de hani ekonomik olarak Türkiye'nin en zengin yeri olduğu için herkes arabasıyla dolaşıyor. Şimdi dolayısıyla hani şehri insanların huzuru için bir mekan olarak, bir konsept olarak düşünmek gerekiyor. Bir de mimariyi topografiye uygun yapmak gerekiyor.
Onu söylemek istemiştim ben biraz önce.
Yani mimari...
Irmağa göre ayrı, dağa göre ayrı. Yani
tabii.
Ona uygun. Trabzon'daki bir şehir, belediye başkanı düşünce mimari tarzla Kayseri'deki bir olmamalı, Adana'daki bir olmamalı, tabii, Manisa'da yani, bir olmamalı işte, anlamı söyledim.
Yani, işte hani yatay mimari diyoruz. Evet. Tamam eyvallah yatay mimari de bunu şimdi İstanbul'da uygulayamazsın. Yani coğrafyası yetmez ona.
Hı-hı.
Bu nüfusla. Mecbur dikey oldu. Şimdi bazı şeyleri eleştiriyoruz, bazı şeyleri de görmemiz lazım. İstanbul'u diyelim ki biz o yüksek katlardaki yatay mimariye dönüştürdüğümüzde İstanbul'da olman bırakmayız. Her tarafı imar açmamız gerekir. Hani çok yüksek olmasın, abartılı yükseklikler var yani onu söylemiyorum. Evet. Ama makul, öngörülebilir ve mahremiyet anlayışını koruyan ve insanların birbirlerinin hukukunu yok saymayacakları bir mimariyi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Mimari dediğimiz şey her şeyden önce zihniyetle ilgilidir. Mimari inşaatla ilgili değil, zihniyetle ilgilidir. Yani hayatın bir mimarisi var, şehrin bir mimarisi var, toplumun bir mimarisi var. Bütün bunları
inancın bile bir mimarisi tabii, var değil mi?
Bütün bunları kümülatif bir bakış açısıyla. Mesela Sebe suresinde diyelim ki işte orada şehir anlatılıyor. Yani sağından solundan ırmaklar akan yeşil bahçeler içerisinde falan. Yani niye anlatılıyor bu yani? Evet. Cennet bize tarif edilmiyor. Kurduğunuz şehir sizin yuvanız olsun.
Eyvallah. Evet Sayın Cerrah, bugün de programın sonuna geldik ama ben bu konunun daha bittiğini düşünmüyorum. İzniniz olsun önümüzdeki haftalarda tekrar bu konu biraz daha konuşalım. Çünkü ben şeyi de sormak istemiştim. Yani liyakatli şu şartları taşıyan yönetici bulduk. Buna beraber çalışıyoruz. Altındayız. Onun memurlarıyız. Memurların sorumluluklarını aslında dinlemek istiyorum sizden. Yani siz seçmeni biraz daha geniş anlattınız. İyi de oldu seçimlerle alakalı. Başka bir hafta inşallah bu konuya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Sayın Selim Cerrah'la Hayata Dokunan Sözler'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftalık da bu kadar. Tekrar buluşuncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.